Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Şuradan Buradan. Yazarı Fahrettin Akıcı. Türü anı. Yayın evi Kumru Yayıncılık. Birinci baskı 2008. ISBN numarası 978-605-88285-06. Bu kitap 224 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Ağustos 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Baldızım Şule Dündar Özkan'a. Baldızım kimya öğretmeni, kimya mühendisidir. Kimya öğretmenliğini çok iyi yapan Şule Hanım, sen daha yukarılara layıksın. Bunu kitabımın içinde yazdım. Bu devlet seni kimya konusunda daha da iyi yetiştirip Türkiye'de dereceye sokmalıydı. Yani okulunu bitirdikten sonra yurt dışına gönderip yetiştirmeliydi. Özel kimya dersi verip çoğu kişileri zaten çok iyi yetiştirdin. Bu devlet ise kendi alanlarında orta bilgiye sahip adamları torpille işe aldılar. Zaten bu böyle oluyordu. Senelerdir yeteneksiz bir sürü insan yüksek kademelerde yer aldı. Sen ise onlardan daha iyisini yaptın. Çocukları yüksek okullara hazırladın. Her sene ÖSYM'de yanlış sorular çıkıyor. Yani devletin öğretmenleri ne durumda görün. Oysa bu soruları 1-2 ayda hazırlıyorlar. Yanlışları bulanlara ise 1-2 gün yetiyor. Demek ki kimler yetenekli anlayın. Okuldan mezun olan kimyacılar arasında bile sen çok yeteneklisin. Bunu devletin hala düşünme fırsatı bile var. Beni veya bir başkasını, kitabımın içinde de yazdım, lüzumsuz işler genel müdürü yapsınlar. Bak bakalım o zaman yeteneksiz birileri yukarılara atanıyor mu? Sana bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Baldızım Şule Dündar Özkan. Önsöz. Bu benim 3. kitabım. Bu kitabımda değinilmeyen çeşitli konulara değindim. Benim 6 konuda bilgim çok iyidir. Bunlar spor, siyaset, müzik, sinema, ekonomi ve dindir. Bunlara her sayfada ayrı ayrı konusu geldikçe değineceğim. Kitabımın tamamını okumanız gerekiyor. Çünkü konular birbirleriyle bağlantılıdır. İkinci kitabımı okuyanların büyük bir kısmı bana çok kızdı. Ama öyle yazmam gerekiyordu. Yalnız kitabı basan matbaa çok yanlış yapmış. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Bu kitabımı ise 3-4 yere sorup, 1000 kitap okuyup, bazı yazılarımı ise hem sağ hem de sol kitaplarının karışımından yararlanarak yazdım. Onun için yazılarım garantidir. Aynı zamanda bunu böyle yazan ilk kişiyimdir. Diğerleri bir kalıba göre yazıyorlar ve bir sürü tek taraflı fikirler oluşuyor. Onun için kitabımı sonuna kadar sabrederek okursanız bana helal olsun diyeceksiniz. Türkiye'de şu şekillerde gazete okuyanlar var. Gazeteyi açıp sadece spor sayfasını okuyanlar ve özetleyenler. Yine aynı şekilde gazetenin birinci sayfasını açıp okuyanlar ve özetleyenler. Gazetelere benim gibi kızıp, eski yazılar artık yok, 3-5 dakikada sadece özetleyenler. Aynı zamanda ilginç konuları tarayıp okuyanlar. Bütün bunları nereden biliyorum? Çünkü kitapları olup da okumayanları biliyorum. İkinci kitabımı kimler okumuş diye araştırma yaptım. Çok az, yani cüzi okuyanlar da çıktı. Onları da zaten tahmin ediyordum. Bu konuya hiç aldırmıyorum. Çünkü benim bu kitaplarım ileriki yıllarda okunacak, buna adım gibi eminim. Çünkü damardan konulara tarafsız değindim. Bendeki bilinmeyen dergisinin %30'u çok az da olsa bilinen konularda oluşuyor. Ata Niro'nun din ve bazı konularda araştırması var. Bunlar biraz biliniyor. Fakat geriye kalan %70 konuların hepsi yeni. Bilinmeyenle ilgili 7 cilt yazarım. O da ilginç konular olur. Sporla ilgili 25 cilt yazarım. Çünkü Ankara ve İstanbul'daki bütün kitapları 1977 yılında ben topladım. Dergiler ve gazete yazılarım ise bir çuval yapıyor. Solla ilgili olarak klik bilgilerden dahil 5 cilt yazarım. Ben 45 yaşımdan sonra demokrat oldum. Saf demokrat olduğum için kitap da tarafsız yazıldı. Bundan sonraki 4. kitabım siyaset hayatım ve siyasi partiler olacaktır. 5. kitabım hukuk ve anayasa hukuku, 6. kitabım ise Kumru olacaktır. Bir konuyu bilme. Bazı arkadaşlarım sen kitabını yazarken internet ve bilgisayardan bilgileri topluyorsun dediler. Onlara gereken cevabı verdim. Bak kardeşim, internete girmen için bilgisayara aradığın konuyu yazman gerekir. Aradığın konuyu bilmiyorsan nasıl gireceksin? Bir akrabama Türkler ne zaman Müslüman oldu demiştim. Ben bulurum demişti. Talas Savaşı yazmazsan internette cevabını bulacaksın. Bütün bu denilenleri Muammer Ortaeri ve Kumru Maliyesi'nde çalışan bir arkadaşıma söylemiştim. Onlar da senden başka iyi yazan olmaz, yaz dediler. Tartışmak. Tartışmanın adabı İmam-ı Azam'ın yazdığı kitapta olduğu gibidir. Herkes verilerini yazar ve sırayla konuşur. Bizim Türk milleti ise hep bir ağızdan konuşur. Bunu 200 sene sonra öğreniriz. Şimal evinde 10 kişilik şahidimiz var. Bekir Akkaya ile bir gün tartışıyoruz. Akıllı, sabırlı, sırayla A'dan B'ye geçmeden, 1970'li yıllarda bu çok yapılırdı. Kitabımın içinde bunu kimlerin yaptığını öğreneceksiniz. Ölçülü bir tartışma olmuştu. Tartışma başka devletlerde, bir yerde okumuştum, sırayla olurmuş. Bizim Türkiye'de ise toplumca oluyor. Adam bir de bir şey bilse iyi. Sadece 2 satır gazete okuyup bir de tırıvırı televizyon programları izlemiştir ve bunların adedi de 2-3 tanedir. İki de bir lafa girer. Orada bunları açıklasan bir dert, açıklamasan daha bir dert. Bunları açıklasan bu defa daha da havalanıp sana hakaretler yağdırır. Bir yerde okuyup kesmiştim. Huyla ilgili bir yazı. Tam bizim Türk milletine uygun bir yazıydı. Sonradan o yazıyı kaybettim. Fakat aklımda kaldığı kadarıyla huy kolay kolay çıkmazmış. Onun içindir ki bu konuda da hata yapıyoruz. Allah'a şükrediyorum, benim eski huylarımdan çoğu değişti. Bu konuda memnunum. Şimdi partileri bile bıraktım. Sadece demokratça düşünüp yaşıyorum. Kitabım da zaten demokratça yazılmıştır. Para. Türk toplumunun çoğunun kötü işlerde dünya şampiyonu olduğunu biliyoruz. Para da bunlardan birisi. Belirli bir parayı bulan Türk insanı zıvanadan çıkıyor. Bu rakam bizim ülkemizde ne yazık ki çok fazla da değil. 50 milyarı elde eden kendisini bir şey zannediyor. Ki bu parayı ve fazlasını elde eden Allah'la bir oluyor. Bunun oranı da çok fazla. Bir Mute destanı vardır. Peygamber Efendimiz S.A.V. bu destanda savaştan imtina edenin cennetteki mekanının biraz eğri olduğunu söylüyor. Paraya bu şekilde değer veren çoğu insanımızın durumu da böyle. 1970'li yıllardan bu yana parayı illegal yollardan kazananları gördüm. 1970'li yıllardaki siyaset ortamında sağdan ve soldan zengin olanlar var. Ankara Sakarya'daki mekanların çoğu soldan, İstanbul'daki mekanların çoğu da sağdan zengin oldular. Parayı bulup da sosyal demokratlıktan ANAP'a kayan çoğu arkadaşım bile var. Bulunduğum çevrede yabancı insanlarla da tanıştım. Paraya bu derece sarılanları görmedim. Bu da Türk toplumuna özgü bir şey. Paranın açtığı yaralar bununla sınırlı değil. Diğer tahribatlarına da başka konularda değineceğim. Parası olan adam insana yukarıdan bakar, hakaretli laflar söyler kendisinden fakir olanlara. Yürümesi bile değişir. Tabii ki bu çoğunlukla rastlanan bir durumdur. Bunun örneklerini verip insanları rencide etmeye gerek yok. Fakat toplumda böylelerini zaten görüyoruz. Para sadece Türkiye ve kapitalist ülkeleri mi bozdu? Tabii ki hayır. Bu yeşil kimleri yemedi ki? Sosyalist ülkeleri çok eskilerde fazla anlamıyorduk ama şimdi çok iyi anlıyoruz. Çünkü foyaları ortaya çıktı. Rusya'da sosyalizm zamanında çok üst düzeydeki görevler ülkeyi resmen soymuş. Şimdi petrol metrol zenginleri hortlamaya başladı. Bu hortlaklar katrilyondan fazla paraları ile başta İngiltere olmak üzere çeşitli devletlerde takımlar satın aldılar. Aynı zamanda da kendi reklamlarını da yapıyorlar. Yoksa Abramovich'i kim tanırdı? Çin'de neredeyse depremden dolayı barajlar çatladı ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Burası komünist değil miydi? Nasıl oluyor böyle işler? Bu nasıl komünizmmiş? Bizlere hiç böyle anlatılmamıştı. Hatta böyle bir yazıyı onların gazetelerinde, kitaplarında bile okumadım. Burada yeri gelmişken söylüyorum, bir daha böyle şeylere sapmayın. Kurtuluş herkesin de bildiği gibi ilimde, kendi ve batı ilminde, İslam'dadır. Yalnız devlet cumhuriyettir. Şimdiden burada yazıyorum. Küba'da büyükler bir ölsün, seneler sonra ortaya neler çıkacak neler. 30.05.2008 tarihli habere göre PKK'da Kara Yılan ve Hüseyin eroinden kazandıkları para konusunda birbirlerine düştüler. Paraya bakın neler yapıyor. Yalan söylemek. Yalan söylemek konusunda Türkiye değil dünyayı aşmış bir arkadaşa sahibim. Bu da benim için aslında önemli bir şey. Öyle yalanlar söylüyor ki bazı zaman onun yalanlarını işin başından yakalayamayan saf arkadaşlarımız da inanıyor. Hani şu Aziz Nesin'in söylediği meşhur laf. Bir de yalan söylemekten dereceye giren kumrulu arkadaşımız var. Bu arkadaşımıza bir şey anlattın mı hemen onu ben de biliyorum der. Şöyle ki yeni öğrendiğim bir konuya hemen atladı ben de biliyorum diye. Bilmesi imkansız ben de bozmadım. Böyle hatası çoktu. Yazmam gerekiyordu. Konusu gelince ben de yazdım. Bir gün samimi beş arkadaş geziyoruz. Ben lisedeyken 50 metre yüzmede rekorum var dedi arkadaşım bire. Hemen yalanını yakaladım. Fakat bozmadım. Çünkü benim 6 konuda belgem var. Kumru'ya da götürmüştüm. Çoğu kimseye de bahsetmiştim. Ama hiç kimse de merak edip okumadı. O 50 metredeki rekor dünya rekoruydu. Yani arkadaş çok fazla abartmıştı. İsteyen Ankara'daki dosyamdan farklılayabilirim. Yine böyle bir gün altılı grubuz. Bir tanıdığımız ben 100 metreyi 11.1'de koşuyorum dedi. Ben hemen içimden güldüm. O lafı söyleyen çok abartmıştı. Çünkü 15 saniyede bile koşamayacağını görmüştüm. Futbol sahasında 3 maçını izlemiştim. Tabii ki benim haricimde 5 kişi aferin dedi. Bakın burada da yazayım. Futbolda 100 metreci yenilerden Şevki Şenler ile Selçuk Yula vardır. Selçuk Yula 100 metreci olduğundan epeyce faydalandı. Çünkü Fenerbahçe'yi Stankovic 8-9 defansla oynattı ve şampiyon yaptı. Selçuk Yula, Osman'ın pasları sayesinde 18 gol atıp gol kralı oldu. Ama stili öğrenildi ve o seneden sonra seyyah oldu. Avrupa'ya gitti, hiçbir şey yapamadı. Türkiye'ye geldi, Galatasaray'da forma giydi, oynayamadı. Yalan söylemek iki konuda olur. Birincisi eşine şu konuda yalan söyleyeceksin. Eşler daima eski geçmişlerini sorarlar. İşte bu konu çok tehlikelidir. Eğer doğruyu söylersen hayatın boyunca başına dert alırsın. Çünkü kadınlar bu konuları içlerine atarlar ama çok sorgularlar. Bunun bir örneğine rastladım. Bekarlık yıllarımızda 7-8 kişilik daire grubuyla İstanbul'a seyahat yaptık. Amacımız ticaretti. İstanbul'a pazar günü ulaştığımız için açık dükkan bulamadık. Cebimizdeki paralarla çapkınlık yaptık. Aramızdaki sosyal demokrat iki akraba bu yaptıklarını eşlerine söylemek istediklerini söylediler ve bizim çoğunluğumuz buna karşı çıktık. Ankara'ya döndük. Olaylar bizim söylediğimiz gibi gelişti ve eşleri ayrılma noktasına geldi. Bizler yani benimle arasında bulunduğum grup yeminler bile edip olayları yalanladık. Böylece yalan söylemeden burada gerekli olduğu kanıtlandı. Bizlerle iddiaya girmişlerdi. Doğru konuşmak her zaman evladır demişlerdi. Böyle konularda doğru konuşulmaz demiştik. Biz haklı çıkarsak, çünkü bayanlar cahil olsun okumuş olsun bu konuda taviz vermezler. Yalan söylemenin ikinci konusu ise iki kişinin arasını bulmak için geçerlidir. Burada hatta yemin bile edilir. Dini konuda da yalanlar vardır. Bunu herkes bildiğinden bahsetmeyeceğim. Ben genellikle toplumu direkt ilgilendiren konularda yazacağım. Hatta örnekler vereceğim. Çünkü örnekler çok çarpıcı olacak. Yalan konusunda akrabam Doktor Cemalettin Yaktı, herkes yalan konuşur demişti. Bu benim kafama takıldı ve hemen araştırayım dedim. Hacettepe'de bilgi aldım ve çevremde araştırmaya başladım. Akrabam biraz haklı çıktı. Yalan söyleyenlerin bazıları da Buna bana itiraf etti ama itiraf edenler azınlık. Bir arkadaşım bir gün bana ben iddiayı tutturdum ve 400 milyon aldım dedi. Beni saf zannetti herhalde. Ben de hemen tanıdığım iddia bayiine gidip sordum. Böylece yalan ortaya çıktı. Böyle çok örneklere rastladım ve Doktor Cemalettin haklı çıktı. Medya. Bu bölümde 60'lı yıllardan başlayarak gazeteyi anlatacağım. Gazetelerin o zamanki durumu ile şimdiki durumunu konu ederek bunu benim hayat çizgime uyarlayacağım. Çünkü içinde ders alınacak konular var. Televizyonu da bu çizgide yazıp topluma ve bana faydasını anlatacak, şimdiki kanalların ne zaman yoldan çıktığını örnekler vererek açıklayacağım. Televizyondan TRT haricinde hangi yaşımda vazgeçeceğimden bahsedeceğim. 1960'lı yıllarda babamın Son Habadis gazetesini okuyarak başladım. Gazeteyi dağıtan Celalettin Dervişoğlu ailesinden de öğrenebilirsiniz. O dönemlerde okuma oranı fazlaydı. Bu nüfus arttıkça artması gerekirken azaldı. Çünkü toplumumuz gazetede, kitapta okumuyor. Bunu başka yazımda açıklayacağım. Burada bir anekdot anlatmak isterim. Kumru'da BS diye tanıdığımız bir gazeteyi dükkanın önünde yakmıştı. Ben o zamanlar öğretmenimin de tavsiyesiyle diğer gazeteleri de okumaya başladım. Öğretmenimiz gazeteyi yerde çamur içinde bile görsen ayağınla düzelt oku demişti. Daha sonra Samsun'da okumaya başladım. Kumru'dan Salih Uysal amca bana tercümanı alıştırdı. Samsun'daki hocalarımızdan 2-3 tanesi tercüman gazetesi okunabilir demişlerdi. Ben de senelerce okudum. Bizim arkadaşlar da bu gazeteyi okula getirmemi isterlerdi. Çünkü kopya çekeceklerdi. Samsun'da 2 yıl halamlarda kaldım. Onlar da evine Cumhuriyet ve Milliyet gazetesi alırlardı. Ben de her gün okurdum. Halamın oğlu ve kızıyla olduğu gibi hatta babamın amcası Osman Yalın'la bile tartışabiliyordum. Aynı yıllarda Sait Dizen arkadaşım Anadolu gazetesini alırdı. Bu arada gittiğimiz semt kahvesinde başka gazeteleri de okurdum. Ben ve Sait Dizen arkadaşım bu gazetenin her sayfasını okurduk. Ama bizim okuldaki diğer öğrenciler sadece spor sayfalarını okurlardı. O zamanki gazetelerin tümü ne spor sayfalarında ne de başka sayfalarında yalan haber yazmazlardı. Varsa bile bu çok azdı. Bizim sınıfın en büyük özelliği gırgır, kızlar ve kopyaydı. Bizim sınıfı ben hamamam sınıfına benzetirdim. Tam da uymuştu aslında. Bunu başka yazımda anlatacağım. Daha sonra Ankara yıllarına gelirsek, önce 1,5 sene Devlet İstatistik Enstitüsü'nde çalıştım. Sonra Hacettepe Üniversitesi'ne geçtim. Buralarda daha fazla gazete okumaya başladım. 1970'li yıllarda ve artık her türlü gazeteler çıkıyordu. Hacettepe'de dairedeki arkadaşlarım ve bitişik dairedeki arkadaşların sayesinde dev genç dergilerini de okuyorduk. Bu yıllarda bir gerçek var. Gazeteler çok satılıyor ve okunuyordu. Yalnız 70'li yıllarda gazeteler hiçbir gizlilik yani mahrem bırakma... Bu yıllarda bir gerçek var. Gazeteler çok satılıyor ve okunuyordu. Yalnız 70'li yıllarda gazeteler hiçbir gizlilik yani mahrem bırakmadılar. Başta Atatürk olmak üzere herkese saldırdılar. Yalnız anlayamadığım bir şey var. O zaman başta Atatürk'e saldıranlar var ya, şimdi hepsi birer Atatürkçü oldular. Mangalda kül bırakmıyorlar. İşte Türk milleti böyle menfaati oldu mu hemen saf değiştiriyor. Bunun ucunda çoğu zaman menfaat ya da siyaset vardır. Yalnız her ikisi de kirlidir. 1980'den sonra her sayfada özellikle spor sayfalarında yalan haberler başladı. Milletimizin çoğu da buna inanıyor. Eğer böyle bir çoğunluk yok diyorsanız ben size Bursa'dan yayın yapan Nur TV'nin kurucusu Evren Esoğlu'ndan bahsedeceğim. Bu şahıs binlerce cahil ve masum insanı kandırmıştır. İleride başka yazımda Evren Esoğlu'ndan bahsedeceğim. Konumuz gazeteyken bir şeyden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Zannedersem 1998 yıllarıydı. Şimdi ismini unuttum bir gazetenin ikinci sayısını aldım. Bu gazete Yahudi amblemlerinden ve İstanbul'daki Yahudi firmalarından, Hitler'den vesaire bahsediyordu. Çeşitli resimler ve altında yazılar vardı. Bu gazete ikinci sayısında kaldı ve kapandı. Birileri yani o kesim gazetenin daha ikinci sayısından ipini çekmişlerdi. Bu gazeteyi çevremdeki epeyce arkadaşa okudum. Ağızları açık kaldı ve birisi de benim saklamak istediğim gazeteyi çaldı. Bir de gazetelerde, ki bazı hatalara çok denk geldim. Başlıktaki yazı başka, metindeki yazı başka. Bazen ise tamamen tersi. Benim de çalıştığım kurum matbaaydı. Böyle yanlışlar hiç mi hiç olmazdı. Çünkü yazı yazıldıktan sonra birileri tarafından kontrol edilirdi. Demek ki buradan şu sonuç çıkıyor. Gazetelerde çalışanların çoğu aziz nesillik. Bunlar nasıl burada kalıp yükselebiliyorlar ya da ehliyetli ve kabiliyetli kişiler yükselemiyorlar? Türkiye'de bu iş her kesimde oluyor. Yani genellikle yağcılık ve torpil gibi konular. Bununla ilgili başka bir yazı yazacağım. Gazete okuyanımız çok az. Hatta bazıları abone ama alıp masanın üzerine koyuyor, açıp bakmıyor bile. Gazetelerin renklerinden ve çıplaklığından bahsetmeyeceğim. Çünkü konumuz bu değil. Ben konuya başka açıdan bakıyorum. Herhalde anladınız. Son olarak Akit gazetesinden bahsedeceğim. Bu gazeteye gelen vuruyor, giden vuruyor. Bırakın biraz demokrat olun. İsteyen istediğini anlatsın. Hatta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Akit olmasa bazı şeyleri yani gerçekleri öğrenemezdik dedi. Bir okuyun bakın. Ben her gazeteyi ama bila istisna her gazeteyi okuduğum için Akit'in yazdıklarına diğer gazetelerde rastlayamıyorum. Hatta bu gibi haberlerin sayısı bazen 6-7 bile oluyor. Gelelim TV konusuna. Televizyon bile Türkiye'ye geç geldi. İlk senelerde yayınlar çok azdı. Yayınlar fazlalaşınca öyle bir seyirci kitlesi topladı ki sormayın. Akşam olunca herkes koşturarak evlerine giderdi. Aklımda kalan diziler Kaçak, Bonanza, Shogun, Küçük Ev ve Dallas. Bunlardan Shogun en uzun olanıydı. Shogun'da aklımda kalan ve senelerce her ortamda söylediğim bir şey var. Wakari Matsuka, Anjin-san, Toranaga, Yama. Bunu Toranaga söylemişti, benim de çok hoşuma gitmişti. Kaçak ise başlı başına harikaydı. Çünkü bu dizide oynayan 4-5 artist sonradan çok meşhur oldu. Dallas ise ahlaksız dizinin tekiydi. Tabii ki bunları gösteren TRT'ydi. TRT o senelerde seyirci açısından full çekti. Muhammed Ali'nin maçı geldi çattı. Mahallede TV yok. Ben hemen TV aldım. Sabaha karşı saat 4'te bizim evde 20-25 kişi maç izledik. Çok TV'li zaman geldi. İlk yayını Almanya'da Magic Bot yaptı. Bu maçı Sıhhiye'de bir restoranda izledim. Tabii ki adamımız olduğundan yerimizi önden ayırttık. Maçı pencerenin aralığından seyredenler bile oldu. Hatta dışarıda olup da sesini bile duyarak seyredenler oldu. Yayın Almanya'dan ve ilk olduğundan kesintiye uğradı. Özel TV'ler devri başlangıçta çok güzel yayınlar yapmaya başladılar. Amerika'da bile 60'lı yıllarda Elvis Presley'in danslı şarkılarında belden aşağısı gösterilemiyordu. Orada bile halk ile TV'ler çok mutaassıptı. Zaman ilerleyince onlar da coştular. Türkiye'deki TV'lerin haberleri, yarışma programları, araştırmaları, tartışma programları, belgeseller, tarihi programlar, filmler, müzik programları vesaire bütün programlar harikaydı. Zaman ilerleyince Amerika'da yukarıdaki örnekleri verdim ve büyük devletlerde de olduğu gibi yavaş yavaş bozuldu. Haberler 6-7 TV kanalında bir reklam programına dönüştü. Kimlerin reklamını yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Öyle iyi haber veren bazı TV kanalları var ki onları da çoğu sağduyulu insanlarımız seyrediyor. Haberlerden başlayarak diğer programlar da yozlaştı. Öyle zaman geldi ki Amerika'dan ve yukarıdan gelen emirle bazı siyasi partiler ve parti başkanları sabote edildi. 60'lı ve 70'li yıllarda bunların başka devletlerde de olduğu söyleniyordu. O zaman bizler bu saflara girip gülüyor geçiyorduk ama sonraları başımıza geldi. Cumhuriyet çoğu alanda olduğu gibi bu alanda da bir çözüm olamadı. Benim eşim sosyal demokrattır. Ama bütün bu rezillikleri görünce muhafazakarlaştı. Ben ise daha da çok demokratlaştım. Onun için çeşitli konularda kızımla beraber olup eşime karşı çıkıyoruz. Beni burada her şeyi eleştiriyor zannetmeyiniz. Ben bir demokrat olarak herkesin hakkına ve özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkan birisiyim. Yalnız raydan çıkan bu gibi konularda eleştiri hakkımı kullanıyorum. Bunu da kitabın başındaki yazımda zaten anlatmıştım. Yukarıda yazdığım konu anlaşılmayabilir. Bazı devletlerde hükümetleri bile medya değiştirebiliyor denmişti. Bizler de gülmüştük. Ama sonraları bu yazıların haklı olduğunu gördük. TV programlarının sokak çocuklarına faydası olmadığı gibi zararı oldu. Her türlü dejenerasyon, Polat Alemdar vesaire bunların öcüsü olacaktı. Başka devletlerde bunlar bu kadar fazla oluşmaz. Çünkü biz böyle bir milletiz. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 11.